Elçilerin İşleri 25. Selaniklilere Mektuplar. Bu bölüm Selaniklilere mektuplara dayanmaktadır. Paulus'un Korint'te kaldığı sırada Silas'la Timoteos'un Makedonya'dan gelişleri elçiyi çok sevindirdi. Ona müjde habercilerinin Selanik'e yaptığı ilk ziyaret sırasında gerçeği kabul edenlerin imanına ve sevgisine ilişkin güzel haberler getirdiler. Paulus'un kalbi, denemelerin ve düşmanlıkların ortasında Allah'a sadık kalan bu imanlılar için sempatiyle doldu. Onları bizzat ziyaret etmeyi arzuluyordu. Fakat bu o zaman için mümkün olmadığından onlara yazdı. Selanik'teki kiliseye yazılan bu mektupta elçi, imanlarındaki artışa dair sevindirici haber için Allah'a şükranlarını ifade etmektedir. "Kardeşler," diye yazdı. "Bütün çile ve sıkıntılarımız arasında imanınızdan ötürü sizinle teselli bulduk. Çünkü siz Rab'be bağlı kalırsanız biz asıl o zaman yaşarız. Tanrımızın önünde sizden ötürü büyük sevinç duymaktayız. Buna karşılık Tanrımıza sizin için yeterince nasıl şükredebiliriz? Sizinle yüz yüze görüşmek, iman konusundaki eksiklerinizi tamamlamak için gece gündüz var gücümüzle dua ediyoruz. Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı'ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih'e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı babamız Tanrı'nın önünde durmadan anıyoruz. Selanik'teki imanlıların çoğu yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek üzere putlardan dönmüşlerdi. Tanrı sözünü büyük sıkıntılara karşın kabul etmişlerdi ve kalpleri kutsal ruhun verdiği sevinçle doluydu. Elçi, Rabbi izlemekteki sadakatleriyle Makedonya ve Ahaya'daki bütün imanlılara örnek olduklarını beyan etti. Bu övgü sözleri hak edilmemiş değildi. Şöyle yazıyordu: "Rabbin sözü sizden yayıldı. Tanrı'ya imanınızın haberi yalnız Makedonya ve Ahaya'ya değil, her yere ulaştı." Selanikli imanlılar gerçek müjdecilerdi. Kalpleri, kendilerini gelecek gaza korkusundan kurtaran kurtarıcıları için gayretle yanıp tutuşuyordu. Mesih'in lütfuyla hayatlarında muhteşem bir dönüşüm meydana gelmişti ve onlar aracılığıyla konuşulan Rabbin sözüne büyük bir güç eşlik ediyordu. Sunulan gerçekler aracılığıyla kalpler kazanılıyor, imanlıların arasına yeni canlar katılıyordu. Paulus bu ilk mektupta Selanikliler arasındaki çalışma şeklinden bahsetti. Aldatmaca veya hile yoluyla müftediler kazanmaya çalışmadığını beyan etti. Tanrı tarafından müjdeyi emanet almaya layık görüldüğümüz için insanları değil, yüreklerimizi sınayan Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi hiçbir zaman pohpohlayıcı sözlerle ya da açgözlülüğü örten bir maskeyle gelmedik. Tanrı buna tanıktır. İnsanlardan, ne sizden ne başkalarından gelecek övgünün peşinde de değildik. Mesih'in elçileri olarak size ağırlığımızı hissettirebilirdik. Ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. Sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık ki sizinle yalnız Tanrı'nın müjdesini değil, kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Çünkü sizi o denli çok sevdik. Elçi şöyle devam ediyordu: "İman eden sizlere karşı davranışımızın ne denli kutsal, adil, kusursuz olduğuna siz tanıksınız. Tanrı da buna tanıktır. Bildiğiniz gibi bir baba çocuklarına nasıl davranırsa her birinize öyle davrandık. Sizi yüreklendirdik, teselli ettik. Sizleri egemenliğine ve yüceliğine çağıran Tanrı'ya yaraşır biçimde yaşamaya özendirdik. Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür. Umudumuz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiğinde onun önünde övüneceğimiz zafer tacı nedir? Siz değil misiniz? Evet, övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz." Selanikli imanlılara yazdığı ilk mektubunda Paulus onları ölülerin gerçek durumuna ilişkin olarak eğitmeye çalıştı. Ölenlerin uykuda olduğunu söyledi. Bir tür bilinçsizlik halindeydiler. "Ey kardeşler, ümidi olmayan diğer insanlar gibi kederlenmeyesiniz diye uyuyanlar hakkında cahil olmanızı istemem. Çünkü İsa'nın öldüğüne ve dirildiğine iman ediyorsak, böylece de Allah, İsa'da uyuyanları onunla birlikte geri getirecektir. Çünkü Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin sesiyle ve Allah'ın borusuyla gökten inecek ve önce Mesih'te ölen ölüler dirilecekler. Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, kalmış olanlar, Rabbi havada karşılamak üzere onlarla birlikte bulutlarda alınıp götürüleceğiz. Ve böylece daima Rab'le birlikte olacağız. Selanikliler, Mesih'in yaşamakta olan imanlıları değiştirmek ve onları kendisiyle birlikte götürmek üzere gelmekte olduğu fikrini hevesle kabul etmişlerdi. Ölerek Rablerinin gelişinde almayı umdukları bereketi kaybetmemeleri için dostlarının canlarını dikkatle korumuşlardı. Fakat sevdikleri kişiler birbiri ardınca kendilerinden alınmıştı. Ve Selanikliler ölülerinin yüzüne ızdırap içinde son bir kez daha bakmışlar, onlarla gelecekteki bir hayatta tekrar buluşmayı umut etmekte bile zorlanmışlardı. Paulus'un mektubu açılıp okunduğunda, ölülerin gerçek durumunu açıklayan sözler sayesinde kiliseye büyük bir sevinç ve teselli gelmişti. Paulus, Mesih'in geleceği zamanda yaşayanların Rablerini karşılamaya İsa'da uyumuş olanlardan önce gitmeyeceklerini gösterdi. Baş meleğin sesi ve Allah'ın borazanı uyumakta olanlara ulaşacak, böylece ölümsüzlük dokunuşu yaşamakta olanlara verilmeden önce Mesih'te ölmüş olanlar dirileceklerdi. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Bu güvencenin Selanik'teki genç kiliseye getirdiği umut ve sevinç bizim tarafımızdan kolaylıkla anlaşılamaz. Müjdedeki babaları tarafından kendilerine gönderilen mektuba inandılar ve değer verdiler. Ve kalpleri ona karşı sevgiyle doldu. Bu şeyleri onlara önceden söylemişti. Fakat o zaman zihinleri yeni ve tuhaf gelen öğretileri kavramaya uğraşıyordu. Bu yüzden bazı noktaların gücünün zihinlerinde canlı bir şekilde yer etmemiş olması da şaşırtıcı değildir. Ancak gerçeğe acıkmışlardı ve Paulus'un mektubu onlara yeni bir umut ve güç verdi. Ayrıca ölümü aracılığıyla hayatı ve ölümsüzlüğü ışığa çıkarmış olan kişiye daha sağlam bir imana sahip olmalarını ve daha derin bir sevgi duymalarını sağladı. Şimdi imanlı dostlarının Allah'ın krallığında sonsuza dek yaşamak üzere mezardan kaldırılacaklarının bilgisiyle seviniyorlardı. Ölülerin dinlenme yerini kuşatan karanlık dağılmıştı. Hristiyan imanını yeni bir ihtişam taçlandırıyordu ve Mesih'in hayatında, ölümünde ve dirilişinde yeni bir görkem görüyorlardı. Paulus aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir yazdı. Pek çok kişi bu metni uyumakta olanların Mesih'le birlikte gökten getirilecekleri şeklinde yorumlamaktadır. Fakat Paulus burada Mesih'in ölümden diriltildiği gibi Allah'ın da uyumakta olan kutsalları mezarlarından çağıracağını ve onları onunla birlikte göğe götüreceğini kastetmişti. Ne değerli bir teselli, ne yüce bir umut. Yalnızca Selanik Kilisesi için değil, fakat her nerede olurlarsa olsunlar, bütün Hristiyanlar için. Paulus Selanik'te çalışırken, insanoğlunun göğün bulutları içinde görünüşünden önce hangi olayların gerçekleşeceğini göstererek zamanların belirtileri konusunu öyle kapsamlı bir şekilde işlemişti ki, bu konuda tekrar uzun uzadıya yazmaya gerek görmedi. Ancak anlamlı bir şekilde önceki öğretilerine işaret etti. Bu olayların zamanı ve tarihi konusunda dedi, size yazmaya gerek yoktur. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse, öyle gelecektir. İnsanlar, her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda, ansızın yıkıma uğrayacaklar. Günümüzde dünyada Mesih'in insanları kendi gelişine dair uyarmak için verdiği kanıtlara karşı gözlerini yuman pek çok kişi vardır. Tüm endişeleri susturmaya çalışırlar. Oysa aynı anda sonun belirtileri hızla yerine gelmektedir. Ve dünya, insanoğlunun göğün bulutlarıyla ortaya çıkacağı zamana doğru hızla ilerlemektedir. Paulus, Mesih'in ikinci gelişinden önce ortaya çıkacak belirtilere kayıtsız kalmanın günah olduğunu öğretmektedir. Bu umursamazlıktan suçlu olanları gecenin ve karanlığın çocukları olarak adlandırır. Uyanık ve tetikte olanları şu sözlerle yüreklendirir. Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın. Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz. Öyleyse başkaları gibi uyumayalım. Ayık ve uyanık olalım. Elçinin bu nokta üzerindeki öğretileri zamanımızdaki kilise için bilhassa önemlidir. Büyük olaya böylesine yakın bir zamanda yaşamakta olanlar için Paulus'un sözleri etkili bir güçle gelmelidir. Gündüze ait olan bizlerse, iman ve sevgi zırhını kuşanıp, başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. Çünkü Tanrı, bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. Mesih bizler için öldü. Öyle ki, ister uyanık, ister uykuda olalım, onunla birlikte yaşayalım.
Tetikte olan Hristiyan, çalışan bir Hristiyandır. Müjdenin ilerlemesi için elinden geleni gayretle yapmaya çalışır. Kurtarıcısına olan sevgisi arttıkça, insan kardeşlerine olan sevgisi de artar. Efendisinin geçtiği gibi şiddetli denemelerden geçer. Fakat sıkıntıların moralini bozmasına ya da ruhsal huzurunu yok etmesine izin vermez. Denemenin doğru idare edilirse kendisini incelteceğini ve arıtacağını ve Mesih'le daha yakın bir birlikteliğe ulaştıracağını bilir. Mesih'in acılarından pay alanlar, onun tesellisinden de pay alacaklar. En sonunda onun yüceliğine de hissedar olacaklardır. Paulus, Selaniklilere mektubuna şöyle devam etti. Kardeşler, aranızda çalışanların Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara sınırsız saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. Selanikli imanlılar kendi aralarına fanatik fikirler ve öğretilerle gelen adamlara çok bozuluyorlardı. Bazıları boş geziyor, hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlardı. Kilise gerektiği gibi örgütlenmiş, din görevlileri ve diyakonlar olarak çalışacak görevliler atanmıştı. Ancak kilisenin yetkili konumlarında bulunanlarına tabi olmayı kabul etmeyen, inatçı ve tez canlı bazı kişiler vardı. Bunlar hem kendi kafalarında yargıda bulunmanın hem de kendi görüşlerini açıkça kiliseye dayatmanın hakları olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu durum karşısında Paulus, Selaniklilerin dikkatini kilisede yetkili konumlarda bulunan kişilere saygı ve riayet edilmesi gereğine çekti. Elçi, Selanik'teki imanlıların Allah korkusunda yürümelerine yönelik endişesiyle onlardan günlük hayatta pratik dindarlık sergilemelerini rica etti. "Kardeşler," diye yazdı. "Nasıl yaşamanız, Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz. Tanrı'nın isteği şudur: kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız. Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı." Elçi, kendisinin çalışmaları sonucunda ihtida edenlerin ruhsal esenliğinden büyük ölçüde sorumlu olduğunu düşünüyordu. Onlar için arzusu, tek gerçek Allah'a ve O'nun göndermiş olduğu İsa Mesih'e dair bilgilerinin artmasıydı. Hizmeti sırasında çoğunlukla İsa'yı seven insanlardan oluşan küçük topluluklarla bir araya geliyor, onlarla birlikte baş eğip dua ederek Allah'tan onlara onunla canlı bir bağlantıyı sürdürmeyi öğretmesini diliyordu. Müjde gerçeğinin ışığını başkalarına iletmenin en iyi yöntemini bulmak için çoğunlukla onlara danışırdı. Ve sık sık kendileri için bu şekilde çalıştığı kişilerden ayrı kaldığında Allah'a onları kötülüklerden koruması ve samimi ve etkin müjdeciler olmalarına yardımcı olması için yalvarırdı. Gerçek ihtidanın en güçlü kanıtlarından biri Allah'a ve insana sevgidir. İsa'yı kurtarıcıları olarak kabul edenler, aynı değerli imana sahip olan diğerleri için derin ve samimi bir sevgi beslerler. Selanik'teki imanlılar için de böyleydi. Elçi, "Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur," diye yazdı. "Çünkü Tanrı size birbirinizi sevmeyi öğretti. Gerçekte bütün Makedonya'daki kardeşlerin hepsini seviyorsunuz. Kardeşler, size rica ediyoruz. Bu konuda daha da ilerleyin. Size buyurduğumuz gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin. Öyle ki kimseye muhtaç olmadan öbür insanların önünde saygın bir yaşam süresiniz. Rab, birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın. Öyle ki Rabbimiz İsa bütün kutsallarıyla geldiğinde, babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin. Size yalvarırız. Kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun. Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Biriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin.
Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Elçi Selaniklileri peygamberlik armağanını hor görmemeleri için uyardı ve ruhu söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. Sözleriyle sahteyi gerçekten ayırmak için dikkatlice ayrım yapmalarını teşvik etti. Onların her çeşit kötülükten kaçınmalarını diledi ve mektubunu şöyle bir dua ile bitirdi. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir, bunu yapacaktır, diye de ekledi.
Paulus'un Selaniklilere birinci mektubunda Mesih'in ikinci gelişine ilişkin olarak gönderdiği öğütler önceki öğretisiyle mükemmel bir uyum içindeydi. Ancak sözleri bazı Selanikli kardeşler tarafından yanlış anlaşıldı. Kendisinin kurtarıcının gelişine dek yaşayacağı umudunu ifade ettiğini sandılar. Bu inanç onların heveslerini ve heyecanlarını arttırdı. Daha önceden sorumluluklarını ve görevlerini ihmal edenler şimdi hatalı görüşlerini ileri sürmede daha ısrarcı oldular. Paulus, ikinci mektubunda onların bu öğretiyi yanlış anlayışlarını düzeltmeye ve kendi gerçek konumunu onların önüne getirmeye çalıştı. Tekrar dürüstlüklerine olan güvenini ve imanlarının güçlü oluşundan ve birbirlerine ve efendilerinin davasına olan sevgilerinin çok büyük oluşundan ötürü şükranlarını ifade etti. Onlara, kendilerini diğer kiliselere zulme ve sıkıntılara cesaretle dayanan sabırlı ve sebatkar imanın bir örneği olarak sunduğunu söyledi. Ve zihinlerini Allah'ın halkının tüm kaygılarından ve kargaşalarından dinleneceği Mesih'in ikinci gelişinin zamanına yönlendirdi. Şöyle yazdı. Bizler, katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü Tanrı'nın kiliseleri arasında sizinle övünüyoruz. Tanrı, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri, Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. İşte bu nedenle, Tanrımız sizi çağrısına layık görsün, iyiliğe yönelik her dileğinizi, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. Öyle ki Tanrımızın ve Rab İsa Mesih'in lütfuyla Rabbimiz İsa'nın adı sizde yüceltilsin, siz de onda yüceltilesiniz. Ancak Mesih'in gelişinden önce dinsel dünyada peygamberlik sözlerinde önceden bildirilen önemli gelişmelerin meydana gelmesi gerekiyordu. Elçi şöyle beyan etti. Rabbin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. Bu adam, Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Paulus'un sözleri yanlış yorumlanmamalıydı. Onun özel bir vahiy yoluyla Selaniklileri Mesih'in çok yakında gelişine dair uyardığı öğretilmemeliydi. Böyle bir durum imanda kargaşaya yol açardı. Zira hayal kırıklığı çoğunlukla inançsızlığa neden olur. Elçi bu nedenle kardeşleri kendisinden gelmiş gibi gösterilen böyle bir mesajı kabul etmemeleri için uyardı. Ve Daniel peygamber tarafından öylesine açıkça tarif edilen papalık gücünün yükselmesine ve Allah'ın halkına karşı savaş açmasına henüz daha zaman olduğunu vurguladı. Bu güç, ölümcül ve küfürlü işini yerine getirene dek kilisenin Rablerinin gelişini beklemeleri boşuna olacaktı. Paulus, daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Diye sordu. Gerçek kiliseyi kuşatacak olan denemeler korkunçtu. Elçinin yazdığı zamanda dahi yasa tanımazlığın gizli gücü çalışmaya başlamıştı. Gelecekte meydana gelecek olan gelişmeler, her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen şeytanın etkinliğiyle olacaktı. Elçinin bilhassa gerçeğin sevgisini kabul etmeyenlerle ilgili ifadesi çok ciddidir. gerçek mesajlarını kasti olarak reddeden herkesle ilgili olarak, işte bu nedenle dedi, Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın. İnsanlar Allah'ın merhametiyle gönderdiği uyarıları reddedip cezasız bırakılamazlar. Allah bu uyarılardan yüz çevirmekte ısrar edenlerden ruhunu geri çekerek onları sevdikleri aldatmacalarla baş başa bırakır. Paulus böylece Mesih'in ikinci gelişinden önce yüzyıllarca sürecek olan karanlık ve zulüm dönemlerinde işleyecek olan bu kötülük gücünün uğursuz işini özetlemiş oldu. Selanikli imanlılar hemen kurtarılmayı ummuşlardı. Şimdi ise önlerinde duran işe cesurca ve Allah korkusuyla girişmeleri tavsiye ediliyordu. Elçi onları görevlerini ihmal etmemeleri ve boş bekleyişe teslim olmamaları için tembihledi. Hemen kurtarılacaklarına ilişkin coşkulu beklentilerinden sonra günlük hayatın sıkıntıları ve göğüs germeleri gereken karşıtlık onlara iki kat daha korkutucu görünecekti. Bu nedenle onları imanda kararlılığa teşvik etti.
Öyleyse dayanın kardeşlerim.
İster sözle, ister mektupla size ilettiğimiz öğretilere sımsıkı tutunun. Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren babamız Tanrı sizi yüreklendirsin. Her iyi eylem ve sözde pekiştirsin. Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır. Buyurduklarımızı yaptığınıza ve yapacağınıza dair Rab de size güveniyoruz. Rab yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine, Mesih'in sabrına yöneltsin. İmanlıların işi kendilerine Allah tarafından verilmişti. Gerçeğe sadakatle sarılarak almış oldukları ışığı başkalarına da vermeliydiler. Elçi onlardan iyilik yapmakta yorulmamalarını istedi ve onlara Mesih'in davası için yorulmak bilmeyen bir gayretle çalışırken dünyasal meselelerde de özenle çalışmasına dair kendi örneğini gösterdi. Kendilerini tembelliğe ve amaçsız heyecanlara verenleri kınadı ve onların sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından ye, melerini salık verdi. Kiliseye de Allah'ın hizmetkarları tarafından verilen talimatı hiçe saymakta ısrar edenleri birliktelikten ayırma talimatı verdi. Yine de diyerek ekledi: onu düşman saymayın, bir kardeş olarak uyarın. Paulus bu mektubu da hayatın zorlukları ve denemeleri arasında Allah'ın esenliğinin ve Rab İsa Mesih'in lütfunun onların tesellisi ve desteği olması duasıyla bitirdi.